Ayrım 31.
Sayfa 359. Rostov rüyadaymış gibi hem olağanüstü bir hızla ileri doğru sürüklendiğini hem de aynı yerde kımıldamadan durduğunu hissetti. Arkadan tanıdığı süvarilerden Bandarçuk dört nala sürdüğü atıyla üzerine geldi, öfkeyle yüzüne baktı. Bandarçuk'un atı kendini yan tarafa attı ve Bandarçuk Rostov'un yanından geçip gitti. Bu ne? Kımıldamıyor muyum? Düştüm, beni öldürdüler. Rostov bir anda hem soruyu sormuş hem de karşılığını vermişti. Artık savaş alanında tek başınaydı. Etrafında ilerleyen atlarla süvarilerin sırtları yerine hareketsiz toprağı ve anızları görüyordu. Atında sıcak bir kan vardı. Hayır, ben yaralanmışım. Atım da ölmüş. Graçik ön ayaklarının üzerinde doğrulmak istedi ama binicisinin ayağını ezerek düştü. Atın başından kan akıyordu. Hayvan debelendi ama kalkamadı. Rostov doğrulmak istedi, sonra o da düştü. Çantası yere takılmıştı. Bizimkiler nerede, Fransızlar nerede, bunu bilmiyordu. Etrafında kimse yoktu. Ayağını kurtararak kalktı. Kendi kendini, iki orduyu bu kadar belirli biçimde birbirinden ayıran o çizgi şimdi hangi tarafta diye soruyor. Bu sorunun karşılığını veremiyordu. Yoksa başıma kötü bir şey mi geldi? Bu olağan bir şey mi? Böyle bir durumda ne yaparlar diye doğrularak kendi kendine sormaya devam etti. O anda hissizleşmiş olan sol elinden gereksiz bir şey sarkıyormuş gibi bir duygu içinde kaldı. Sanki bileği kendisinin değil de bir yabancınındı. Elini dikkatle gözden geçirerek üzerinde kan aradı. Kendisine doğru birkaç kişinin koştuğunu görünce sevinçle "İşte geldiler, şimdi bana yardım ederler" diye düşündü. Bu adamların önünde de garip şapkalı, lacivert kaputlu, esmer, yağız tenli, karga burunlu biri koşuyordu. Arkasından iki kişi geliyordu. Onların arkasından da daha birçok kişi koşuyordu. Aralarından biri Rusça olmayan garip bir şey söyledi. Öndekilere benzeyen ve başlarında aynı şapkalar bulunan insanların arasında bir Rus süvarisi duruyordu. Onu kollarından yakalamışlardı. Arkasından da atını tutuyorlardı. Rostov gözlerine inanamayarak, "Belli, bizden biri esir olmuş. Evet, yoksa şimdi de beni mi esir alacaklar? Kim bu adamlar, yoksa bunlar Fransız mı?" diye düşünüyordu. Yaklaşan Fransızlara bakıyor ve biraz önce bu Fransızlara yetişip onları kılıçtan geçirmekten başka bir şey düşünmeden dört nala at koşturduğu halde şimdi onların yakınlığı içinde öylesine bir korku uyandırıyordu ki gözlerine inanamıyordu. Kim bunlar? Neden koşuyorlar? Yoksa üzerime mi geliyorlar? Yoksa bana doğru mu koşuyorlar? Hem neden? Beni öldürmek için mi? Herkesin bu kadar sevdiği beni mi? Annesinin, ailesinin, arkadaşlarının kendisine olan sevgisini hatırladı ve düşmanların onu öldürmek istemeleri ona imkansız göründü. Belki de öldürürler ama 10 saniyeden fazla bir süre yerinden hiç kımıldamadan, durumunu kavrayamadan olduğu yerde kaldı. Öndeki gaga burunlu Fransız koşarak o kadar yakınına gelmişti ki artık yüzünün ifadesi bile görülüyordu. Süngüsünü ileriye uzatmış, nefesini tutarak rahatça üzerine koşan bu adamın yabancı kızgın yüzü Rostov'u korkuttu. Tabancasını çekti, ateş edecek yerde tabancayı Fransız'a fırlattı, sonra var kuvvetiyle fundalıklara koşmaya başladı. Şimdi Enns Köprüsü'ne çıktığı zaman olduğu gibi bir şüphe duygusu ve savaşmak isteğiyle değil, köpeklerden kaçan bir tavşan gibi kaçıyordu. Bütün varlığını tek bölünmez bir duygu sarmıştı. Gençliğini, mutlu hayatını kaybetmek korkusu. Hendeklerden tıpkı körebe oynarken olduğu gibi hızla atlayarak var kuvvetiyle ileri doğru koşuyor, savaş alanı üzerinde uçar gibi oluyor, durup durup o solgun, iyi yürekli bir ifade taşıyan körpe yüzünü geriye çeviriyor, sırtından aşağıya soğuk bir terin döküldüğünü hissediyordu. Hayır, iyisi arkaya bakmamalı diye düşündü ama fundalıklara varınca bir kez daha dönüp baktı. Fransızlar geride kalmışlardı. Hatta Rostov geriye baktığı anda en öndeki Fransız koşmaktan vazgeçip yürümeye başladı ve dönerek arkasına avaz avaz bir şeyler bağırdı. Rostov durakladı. Bir yanlışlık olacak, beni öldürmek istemeleri imkansız bir şey diye düşündü. O sırada eli sanki ucuna 2 putluk bir ağırlık asılmış gibi ağırlaşmıştı. Artık koşamıyordu. Fransız da durmuş, ona nişan alıyordu. Rostov gözlerini yumarak eğildi. Yanından bir kurşun, iki kurşun vınlayarak geçip gitti. Rostov son kuvvetini topladı, sol elini sağ eliyle tuttu ve fundalıkların içine koştu. Orada Rus nişancıları vardı. Beklenmedik bir anda baskına uğrayan piyade birlikleri koşarak ormandan çıkıyor, birlikler birbirleriyle karışarak düzensiz yığınlar halinde geri çekiliyorlardı. Erlerden biri savaşta korkunç ve anlamsız bir söz söylemişti. Çevrildik. Bu söz o korku duygusuyla birlikte bütün insan yığınına yayılmıştı. Koşanlar sarıldık, çevrildik, mahvolduk diye bağırıyorlardı. Alay komutanı arkada silah sesleriyle bağırışmaları duyar duymaz alayın başına korkunç bir şeyin geldiğini anlamış ve kendisi gibi yıllardır orduda hizmet görmüş, hiçbir suç işlememiş bir subayın amirleri tarafından ihmalcilik ya da tedbirsizlikle suçlanabileceği düşüncesiyle o kadar şaşırmıştı ki bir anda o inatçı süvari albayını da kendi generallik gururunu da unuttu. En önemlisi tehlikeyi de kendini koruma duygusunu da büsbütün aklından çıkarmış olarak eğer kayışına yapıştı, atını mahmuzladı. Bir talih eseri olarak hiçbiri kendisine isabet etmeyen kurşun yağmuru altında alayına doğru dört nala gitti. İstediği tek bir şey vardı, olup bitenleri öğrenmek ve ne olursa olsun yapılan yanlışı, eğer bu yanlış kendi tarafından yapılmışsa düzeltmek, kendisi gibi 22 yıl hizmet etmiş, hiçbir şeyde suçu görülmemiş örnek bir subayın suçlu durumuna düşmemesini sağlamak. Fransızların arasından kazasız belasız geçip dört nala ormanın arkasındaki savaş alanına gitti. Bizimkiler oradan kaçıyor, komutları dinlemeden yokuş aşağı iniyorlardı. Savaşların kaderini tayin eden o moral bocalama anı gelip çatmıştı. Bu düzensiz er yığınları komutanlarının sesini dinleyecekler miydi yoksa ona dönüp baktıktan sonra kaçmaya devam mı edeceklerdi? Alay komutanının eskiden erlere o kadar korkunç görünen sesine, ümitsizce bağırışlarına, müthiş bir öfke içinde kıpkırmızı olmuş, büsbütün değişmiş yüzüne ve kılıcı sallamasına rağmen erler hep koşuyor, kendi aralarında konuşuyor, havaya ateş ediyor, komutları dinlemiyorlardı. Belliydi ki savaşların kaderini tayin eden o moral bocalamada korku daha ağır basmıştı. General bağırmaktan ve barut dumanından öksürerek ümitsizlik içinde durdu. Her şey kaybedilmiş görünüyordu. Ama o anda bizimkilerin üzerine saldıran Fransızlar birden ortada belirli bir neden yokken geri dönüp koşmaya başladılar. Ormanın öbür ucunda kayboldular. Ormanda Rus nişancıları göründü. Bu Timohi'nin bölüğüydü. Ormanda düzenli olarak kalan bir o bölüktü. Ormanın yan tarafında hendeklere sinmiş, hiç beklenmedik bir anda Fransızlara saldırmıştı. Timohin öylesine can evinden kopan bir çığlıkla, öylesine kendinden geçmiş çılgın bir kararlılıkla yalın kılıç Fransızların üzerine atılmıştı ki onlar neye uğradıklarını anlamaya fırsat bulamadan silahlarını atarak kaçmaya başlamışlardı. Timohin'in yanında koşan Dolohov da yakından bir Fransızla vuruşup öldürmüş, teslim olan bir subayın yakasına herkesten önce yapışmıştı. Kaçanlar geri dönmüş, taburlar toplanmış ve sol kanat birliklerini neredeyse ikiye bölen Fransızlar kısa bir süre için geriye püskürtülmüştü. İhtiyat kuvvetleri de bir araya gelmeye vakit bulmuş, kaçanlar durmuştu. Alay komutanı binbaşı Ekonomov'la birlikte köprüde duruyor, geri çekilen birliklerin önünden geçiyordu. Bu sırada yanına bir er yaklaştı, üzengilerini tuttu ve hemen hemen ona yaslandı. Erin üzerinde fabrikada dokunmuş çuhadan mavimsi bir kaput vardı. Çantasıyla şapkası yoktu. Başı sarılıydı. Omuzuna Fransız malı bir kurşun torbası asılıydı. Elinde bir subay kılıcı tutuyordu. Er solgundu, mavi gözleri alay komutanına küstah küstah bakıyor, dudakları gülümsüyordu. Alay komutanı binbaşı Ekonomov'a emir vermekle meşgul olduğu halde bu erle ilgilenmekten kendini alamadı. Dolohov Fransız kılıcıyla kurşun torbasını göstererek "İki ganimet getirdim ekselans" dedi. "Bir subay esir aldım, kaçan taburu ben durdurdum." Yorgunluktan güçlükle nefes alıyor, dura dura konuşuyordu. "Bütün tabur şahitlik edebilir. Bunu unutmamanızı rica ederim ekselans." Alay komutanı Peki, peki dedi ve binbaşı Ekonomov'a döndü. Ama Dolohov yanından ayrılmadı. Mendili çözdü, tutup çekti ve saçlarının arasında pıhtılaşmış kanı gösterdi. Bakın süngü yarası. Öyleyken tepede kalıyorum. Unutmayın bunu ekselans. Tushin'in bataryası unutulmuştu. Ancak çarpışmalar sona ererken merkezde hala top sesleri duyulmaya devam eden Prens Bagration oraya önce nöbetçi kurmay subayı sonra Prens Andrei'yi göndererek bataryanın elden geldiği kadar çabuk geriye çekilmesini emretti. Tushin'in toplarının yanında bulunan ve onları korumakla görevli birlikler kimin verdiği belli olmayan bir emirle çarpışmaların olduğu kısmın ortasına gitmişlerdi. Ama batarya hala ateş etmeye devam ediyordu ve Fransızlar tarafından ele geçirilememişti. Bunun tek nedeni düşmanın hiçbir şeyin korumadığı dört topun ateş etmeye devam edecek kadar cüret göstereceğini aklından bile geçirmemesiydi. Aksine bu bataryanın şiddetle ateşe devam etmesinden ötürü Rusların asıl kuvvetlerinin burada merkezi toplandıklarını sanıyordu. Bu yüzden de o noktaya iki defa saldırmaya çalışmış, her ikisinde de o tepe aynı şekilde duran dört topun yaylım ateşiyle geri püskürtülmüştü. Prens Bagration'un gidişinden kısa bir süre sonra Tushin, Schöngraben köyünü yakmayı başarmıştı. Top erleri heyecanla "Amma da karıştılar, yanıyor şu dumana bak, aşk olsun, mükemmel, dumana bak dumana" diye konuşuyorlardı. Bütün toplar komut verilmeden yangının bulunduğu yere ateş ediyordu. Erler sanki yangını körüklüyorlarmış gibi her atışta "Aşk olsun işte böyle, bak hele aslan" diye bağırıyorlardı. Rüzgardan dağılan yangın hızla yayılıyordu. Köyün arkasından çıkan Fransız kolları geriye döndüler ama düşman bu başarısızlığı cezalandırmak istiyormuş gibi köyün sağ tarafına 10 top çıkardı, onlarla Tushin'i dövmeye başladı. Yangının doğurduğu çocukça sevinç ve Fransızlara yapılan başarılı top atışının doğurduğu coşkunluk yüzünden bizim topçular bu bataryayı ancak toplarının arasına önce iki sonra dört mermi düştüğü, bunlardan biri iki atı devirdikten, biri de cephane arabacısının ayağını kopardıktan sonra fark ettiler. Öyleyken bir kez uyanmış olan heyecan kuvvetini kaybetmedi, yalnız değişik biçimde devam etti. Atların yerine yedek kundaklardaki atlar getirildi, yaralılar götürüldü ve dört top, on topluk bataryaya çevrildi. Tushin'in arkadaşı olan subay daha çarpışmanın başlangıcında öldürülmüştü. Bir saat içinde 40 top erinden 17'si saf dışı olmuştu. Öyleyken topçular yine de neşeli ve heyecanlıydı. İki defa aşağıda yakınlarında Fransızların göründüğünü fark etmiş, o zaman da üzerlerine yaylım ateşi açmışlardı. Kısa boylu adam kuvvetsiz, beceriksiz hareketlerle emir erinden kendi deyişiyle bir pipocuk daha istiyor, piposundan ateş saça saça koşarak öne çıkıyor, küçük elini gözlerine siper ederek Fransızlara bakıyordu. "Vurun çocuklar" diye söyleniyor, topları tekerleklerinden yakalayarak vidalarını sıkıştırıyordu. Tushin duman içinde kulakları durmadan devam eden top sesleriyle uğulduyarak her atışta irkile irkile küçük çubuğunu ağzından çıkarmadan bir toptan ötekine koşuyor, bazen nişan alıyor, bazen mermileri sayıyor, bazen yaralı ya da ölü atların değiştirilip yerine yeni atların koşulmasına emrederek o zayıf, incecik, kararsız sesiyle bağırıp duruyordu. Yüzünde gittikçe artan bir heyecan seziliyordu. Yalnız adamları vurulduğu ya da öldürüldüğü vakit yüzünü buruşturuyor, öldürülenlere bakmamak için başını öbür yana çeviriyor, her zamanki gibi yaralı ya da öldürülenin cesedini kaldırmak için acele etmeyen erlere öfkeyle bağırıyordu. Çoğu yakışıklı delikanlılar olan erlerin her topçu bataryasında olduğu gibi burada da erler subaylarından iki karış daha uzun boylu ve ondan iki defa daha geniş omuzluydular. Hepsi zor bir durumda kalmış çocuklar gibi komutanlarına bakıyorlardı. Onun yüzünde beliren ifade hemen hiç değişmeden onların da yüzünde yansıyordu. Bu korkunç uğultu, gürültü, patırtı ve her an çok dikkatli olmak, her an bir şeylere uğraşmak zorunluluğu yüzünden Tushin o kötü korku duygusunun en küçük bir parçasını bile duymuyor, kendisini öldürebileceklerini ya da yaralayabileceklerini aklından bile geçirmiyordu. Aksine gittikçe daha çok coşuyordu. Ona öyle geliyordu ki düşmanı görüp ilk atışı yaptığı an çoktan geçmişti. Belki de bir gün önceydi ve üzerinde durduğu o bir avuç toprak çoktandır bildiği bir vatan parçasıydı. Her şeyi hatırladığı, her şeyi kavradığı, onun durumunda bulunan en iyi subayın yapabileceği her şeyi yaptığı halde o sırada ateşliyken sayıklayan ya da sarhoş olan bir insan gibiydi. Her taraftan duyulan topların kulakları sağır edici uğultusundan, düşman mermilerinin çıkardığı ıslıklarla indirdiği darbelerden, topların başında kanter içinde kıpkırmızı olmuş, telaşla uğraşan hizmet erlerini izlemekten, insan ve at kanı görmekten, öbür tarafta düşmanın savurduğu küçük küçük dumanları gözetlemekten, her dumandan sonra bir mermi uçup gidiyor, toprağa, insanlara, toplara ya da atlara çarpıyordu, zihninde kendine göre bir hayal dünyası kurmuştu. O andaki zevkini de işte bu dünyada meydana getiriyordu. Düşman topları zihninde top değil de görünmeyen bir varlığın içinden ara sıra küme küme duman çıkaran birer çubuk oluveriyordu. Tuşin, tepede top halinde bir duman fışkırıp da rüzgarla çizgi halinde sola doğru savrulunca, "Bak gene pufladı," diye söylendi. "Şimdi lastik topu bekle, sonra geriye at." Yakınında duran ve bir şeyler mırıldandığını duyan cephane eri, "Bir şey mi emrettiniz komutanım?" diye sordu. Tuşin, "Bir şey yok, mermi," diye karşılık verdi. Kendi kendine, "Hadi Matveyvanamız, göster kendini," diye söylendi. Matveyevna, onun kendi hayalinde çok eskiden dökme demirden yapılmış ve en kenarda duran büyük topa verdiği isimdi. Kendi toplarının başında uğraşan Fransızları karınca olarak görüyordu. İkinci topun başındaki yakışıklı ve sarhoş bir numaralı er, onun dünyasında dayı olmuştu. Tuşin ona başkalarından daha sık bakıyor, onun her davranışından zevk alıyordu. Tepenin altında, arada bir susan, hemen sonra daha şiddetli bir şekilde duyulan karşılıklı silah sesleri birinin soluk alması gibi duyuluyordu. Bu seslerin yavaşlayıp kızışmasına kulak kabartıyor, "Bak hele, gene soluk aldı, gene soluk almaya başladı," diye söyleniyordu. Kendisini hayalinde iki eliyle Fransızlara gülle yağdıran dev gibi kuvvetli bir erkek olarak görüyordu. Topun yanından uzaklaşarak, "Hadi bakalım Matveyevna, bizi utandırma anacığım," diyordu ki başının üzerinden tanımadığı bir ses duydu. "Yüzbaşı Tuşin, yüzbaşı." Tuşin korkuyla arkasına baktı. Bu onu Grunt'ta kovan kurmay subayıydı. Nefesi tıkanır gibi ona bağırıyordu. "Ne oluyorsunuz, çıldırdınız mı? Geri çekilmeniz için size iki defa emir verildi. Öyleyken siz..." Tuşin korkuyla amirine bakarak kendi kendine, "Canım bunlar ne diye beni?" diye düşündü. İki parmağını kasketinin siperliğine götürerek, "Ben hiçbir şey, ben," diye kekeledi. Ama albay söylemek istediği sözleri tamamlayamadı. Çok yakından geçen bir mermi onu atın üzerinde suya dalar gibi eğilmeye zorladı. Sustu, tam gene bir şey söyleyecekti, bir mermi onu yine durdurdu. Atını çevirdi, dört nala uzaklaştı. Uzaktan, "Geri çekilin, hepiniz geri çekilin," diye bağırdı. Erler gülüştüler. Bir dakika sonra bir yaver gelip aynı emri bildirdi. Bu Prens Andrei'ydi. Tuşin'in toplarının yerleştirilmiş olduğu düzlüğe çıkar çıkmaz, ilk gözüne ilişen şey, koşumları çıkarılmış, ayağı kırılmış bir at oldu. Hayvan, koşumlu atların arasında kişneyip duruyordu. Ayağından oluk gibi kan boşanıyordu. Topların toparlakları arasında birkaç ölü yatıyordu. Tuşin'e yaklaşırken üzerinden arka arkaya iki mermi geçti. O zaman sinirli sinirli ürperdiğini hissetti. Ama korktuğunu düşünmek bile ona cesaret verdi. "Korku bana yakışmaz," diye düşündü ve topların arasında acele etmeden atından indi. Emri bildirdi ama bataryadan ayrılıp gitmedi. Topların kendisi oradayken mevziden çıkarılmasına karar vermişti. Onları kendisi geriye götürecekti. Tuşin'le birlikte Fransızların korkunç ateşi altında cesetlerin üzerinden atlayarak yürüdü, topların yerlerinden çıkarılması işiyle uğraşmaya başladı. Bir cephane eri Prens Andre'ye, "Biraz önce de bir amir geldiydi, hemencecik tüydü, sizin gibi davranmadı ekselans," dedi. Prens Andrei, Tuşin'le hiç konuşmuyordu. İkisi de o kadar meşguldü ki birbirlerini görmüyor gibiydiler. Dört toptan sağlam kalan ikisini toparlaklara takıp yokuş aşağıya hareket ettikleri zaman parçalanmış bir topla bir likorn geride bırakılmıştı. Prens Andrei atını Tuşin'e çevirdi. Ona elini uzatarak "Hadi Allah'a ısmarladık," dedi. Tuşin "Güle güle sevgili kardeşim, güle güle canım," dedi. Gözlerine nedense birden yaşlar dolmuştu. Rüzgar dinmiş, savaş alanının üzerine ufukta barut dumanıyla karışan kara bulutlar inmişti. Karanlık basıyor, ortalık karardıkça iki yerde alevler daha belirli olarak görünüyordu. Top ateşi zayıflamıştı ama sağdan ve soldan tüfek takırdıları daha sık, daha yakından işitiliyordu. Tuşin toplarıyla birlikte yaralıların etrafından dolaşarak ya da onlara çarpa çarpa ateş hattından kurtulup vadiye inince kendisini amirlerle yaverler karşıladılar. Bunların arasında o kurmay subayı da ona iki defa gönderildiği halde iki seferinde de Tuşin'in bataryasına kadar bile gidemeyen Jerkov da vardı. Hepsi birbirlerinin sözünü keserek nereye nasıl gidileceğini bildiren emirler veriyor, onu azarlıyor, söyleniyorlardı. Tuşin hiçbir emir vermiyor, konuşmaktan bile korkarak, çünkü ağzından çıkan her sözde nedenini bilmeden ağlamak üzere olduğunu hissediyordu. Hantal bir topçu beygirinin üzerinde arkadan geliyordu. Gerçi yaralıların bırakılması için emir verilmişti ama birçoğu birliklerin peşinden sürükleniyor, toplara bindirilmeleri için yalvarıyorlardı. Savaştan önce Tuşin'in kulübesinden dışarı fırlamış olan o dinç piyade subayı karnına bir kurşun yemiş olarak Matveevna'nın kundağı üzerine yatırılmıştı. Tepenin eteğinde yüzü solmuş bir süvari asteğmeni bir eliyle öbür elini tutarak Tuşin'e yaklaştı, top arabasına oturması için izin vermesini rica etti. Çekingen bir tavırla "Allah rızası için yüzbaşı, elim ezildi," dedi. "Allah aşkına, yürüyemiyorum, Allah aşkına." Asteğmenin birçok defa herhangi bir arabaya binmek için yalvardığı, her taraftan da olmaz karşılığını aldığı belliydi. Kararsız, zavallı bir sesle yalvarıyordu. "Emredin oturtsunlar beni Allah aşkına." Tuşin, "Oturtun, oturtun," dedi. En çok sevdiği ere döndü. "Sen de altına kaputunu seriver dayı. Peki o yaralanan subay nerede?" Biri, "Kaldırdık onu, sizlere ömür," diye karşılık verdi. "Oturtun, oturun evladım, oturun. Antonov, kaputunu seriver." Yalvaran asteğmen Rostov'du. Bir eliyle öbür elini tutuyordu. Sapsarıydı, nöbet geldiği için çenesi titriyordu. Onu Matveevna'nın üzerine, ölen subayı indirdikleri topun üzerine oturttular. Altına serdikleri kaput kanlıydı. Rostov'un pantolonu da, elleri de kana bulandı. Tuşin, Rostov'un oturduğu topa yaklaşarak, "Ne oldu, yaralandınız mı evladım?" diye sordu. "Hayır, elim ezildi." "Peki öyleyse kundak niçin kan içinde?" Topçu eri kaputunun koluyla kanı silerek, sanki topun pek temiz olmamasından ötürü özür diliyormuş gibi, "Burasını o subay kan içinde bıraktı," diye karşılık verdi.